Ayrım 4. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış, Jean-Paul Sartre, sayfa 40. Paradox, Pazar, 16 Haziran. Orada, tam ağaçların üstünde. Matthew uyuyordu ve savaş kaybedilmişti. Uykusunun derinliklerini varıncaya dek kaybedilmişti savaş. Ses onu korkuyla uyandırdı. Arkası üstü yatıyordu. Gözleri kapalı, kolları bedenine yapışıktı. Ve savaşı kaybetmişti. Nerede olduğunu apaçık anımsamıyordu şimdi ama savaşı kaybettiğini biliyordu. Charlotte telaşla sağa diye bağırdı. Sağa, tam ağaçlıkların üstüne diyorum sana. Göz değil çıra budağı herifinki. Matthew Nippert'ın sakin sesini duydu. Ha dedi Nippert, tamam. Neredeyiz? Otların arasında. Savaş meydanı, 8 vatandaş, üniformalı 8 sivil adam, ikişer ikişer ordunun verdiği örtülere sarılmış, bir sebze bahçesinin ortasında küçük bir tentenin altında. Savaşı kaybettik. Savaşı bize emanet etmişlerdi ve biz onu kaybettik. Savaş parmaklarının arasından kayarak kaçıp gitmiş ve kuzeyde bir yerlerde korkunç gürültülerle kaybolmuştu. Ha? Böyle. Matthew gözlerini açtı ve göğü gördü. Uçuk, gümüş rengindeydi gök. Bulutsuz, sonsuz yokluktan ibaret. Bir sabah ağır ağır oluşuyor, şekilleniyordu. Yeryüzüne düşecek ve onu altın rengiyle yaldızlayacak bir damla aydınlık. Almanlar Paris'te savaşı kaybetti. Bir başlangıç, bir sabah. Dünya yaratılalı beri ilk sabah, tüm sabahlar gibi. Her şey yaratılmaya hazır, bekliyor. Her şey yeniden yapılacak. Ve gelecek gökyüzünde. Örtünün altından elini çıkardı, kulağını kaşıdı. Başkalarının geleceği bu. Paris'te Almanlar gözlerini göğe kaldırıyor. Gökte zaferlerini ve zaferlerinin geleceğini okuyorlar. Benim geleceğim yok artık. Sabahın ipeği yüzünü okşuyordu ama sağ kalçasında Nippert'ın sıcağını duyuyor. Sol kalçasında Charlotte'ın sıcağını duyuyor. Önünde yaşanması gereken yıllar. Öldürülecek yıllar, gelişini haber veren bu görkemli gün, kabak yapraklarında sabahın sarışın rüzgarı, buğday başakları üzerinde öğle güneşi, gece ısınmış toprağın baygın kokusu, başlayan günü ince ince tüm ayrıntılarıyla, bir bir tüm dakikalarıyla öldürmek gerekecektir. Gece Almanlar tutsak alacaktı onları, homurta yaklaştı ve Matthew doğan güneşin içinde uçağı gördü. Bir makarnacı, dedi Charlotte. Uykulu sesler göğe lanetler savurdu. Alman uçaklarının gelişi güzel salınışına, bu sinsi geveze zararsız savaşa alışmışlardı. Kendi savaşlarıydı bu. İtalyanlar oyuna katılmıyorlardı, bomba atıyorlardı onlar. Makarnacı mı, dedi Luberon. Ha, öyle mi dersin, duymuyor musun? Motor ne biçim çalışıyor, saat gibi. Bu bir Messerschmitt 37. Örtlerin altında bir rahatlama oldu. Arka üstü yatan yüzler gökteki Alman uçağına gülümsediler. Sonra Matthew peş peşe birkaç sağır patlama duydu. Gökte hızla büyüyen 4 koyu renkli yuvarlak bulut göründü. Orospu çocuğu, dedi Charlotte. Bunlar da başladılar ha? Longin sinirli bir sesle, topumuzu birden gebertecekler be, dedi. Schwartz gülümseyen bir gülüşle, beyefendi daha yeni anlıyor, dedi. İki patlama daha oldu ve kavakların üstünde esmer pamuk pamuk iki bulutçuk göründü. Orospu çocuğu, diye hırsla tekrarladı Charlotte. Orospu çocuğu. Pinot'u dirseğine dayanarak doğruldu. Güzel küçük Parisli yüzü pembe ve taptaze görünüyordu. Arkadaşlarına keyifsiz gözlerle baktı. Görevlerini yapıyorlar, dedi sertçe. DCA susmuştu. Esmer pamuk pamuk bulutlar dağılıyordu. Güçlü ve düzenli bir homurttan başka ses duyulmuyordu şimdi. Nippert, göremiyorum artık, dedi. İşte şurada, tam parmağımın ucuna bak. Topraktan beyaz bir ağaç çıktı. Uçağa doğru uzandı. Charlotte örtünün altında çıplak yatıyordu. Çavuş Pierre'ne korkulu bir sesle, rahat dur, dedi. Zorla göstereceksin yerimizi. Hadi canım, bu aydınlık bizi burada lahana sanırlar be. Ama gene de beyaz kolunu örtünün altına soktu. Uçak başlarının üstünden geçiyordu. Adamlar bu kımıldayan küçük güneş parçacığını gülümseyerek seyrettiler. Bu bir sabah eğlencesiydi. Günün ilk önemli olayı. Luburn sabah gazetesini tamamlıyor, dedi, iştah açmak için. Savaşı kaybetmiş 8 kişiydiler. Kabaklar ve havuçlar arasında yan yana omuz omuza yatmış 5 sekreter, 2 gözcü, 1 meteorolog. Savaşı zaman kaybeder gibi kaybetmişlerdi hiç fark etmeden. 8 kişi Schwartz, lehimci Nippert, banka memuru Longin, tahsildar Lupin, bir şirkette memur Charlotte McCrallow, şemsiye yapımcısı Peanut, TGR Abe'de kontrolör ve iki lise öğretmeni Matthew ve Pierre. 9 ay boyunca bazen çamlar arasında, bazen üzüm bağlarında beklemiş ve sıkılmışlardı. Sonra günün birinde Bordeaux radyosunda bir ses onlara savaşı kaybettiklerini haber vermişti. Ve onlar o zaman bu savaşta haksız olduklarını anlamışlardı. Acemi bir el Matthew'nun yanağına dokundu, döndü. Charlotte'ya "Ne var küçük, ne istiyorsun?" diye sordu. Charlotte yan yatmıştı. Matthew onun iyi niyetli kırmızı yanaklarını, geniş ince dudaklı ağzını görüyordu. Charlotte alçak sesle "Bugün gidecek miyiz acaba?" dedi. Genç sağlıklı yüzünde nereye oturacağını bilemeyen bir kaygı dolanıp duruyordu. "Bugün mü? Bilemem." Mersin'den ayın 12'sine çıkmışlardı. O sonra karma karışık, dağınık yürüyüş olmuştu ve sonra birden bu anlaşılmaz durak. "Ne bok yemeye bekliyoruz burada, söyler misin?" "Piyadeyi bekliyormuşuz. Piyade işin içinde sıyrılıp çıkamıyorsa bizim de onunla birlikte burada yapışıp kalmamız mı gerekiyor?" Alçak gönlü bir gülümsemeyle ekledi. "Ben Yahudiyim," dedi. "Anladın mı? Yahudiyim. Üstüne bir de adım Polonyalı adı Brooklyn." Matthew kederle "Biliyorum," dedi. "Susun," dedi Schwartz. "Dinleyin." Bu bitmek bilmeyen boğuk uzak bir uğultuydu. Dün önceki gün şafakla başlamış, geceye kadar devam etmişti aralıksız. Kimse kimin neyi nerede yuvarladığını, bu ultun nereden geldiğini anlayamamıştı bir türlü. "Paynet saat 6'ya geliyor anlaşılan," dedi. Dün sabah tam 5:45 geçe başlamıştı. Matthew kolunu gözlerinin hizasına kadar kaldırdı ve saati görebilmek için bileğini yüzünden tarafa döndürdü. "6'yı 5 geçiyor," dedi. "6'yı 5 geçiyor ha," dedi Schwartz. "Eh, bugün de buradayız derlerse hiç şaşmam." Esnedi. "Hadi bakalım bu çöplükte bir gün daha." Çavuş Pierre'ni de esnedi. "Eh," dedi, "kalkmak zamanı geldi." "Evet," dedi Schwartz. "Evet, evet, kalkmalı." Kimse kımıldamadı. Bir kedi tam yanlarından bütün hızıyla koşarak geçti. Birden durdu. Saldırmaya hazır pusuya yattı. Sonra niyetini unuttu. Salına salına uzaklaştı. Matthew dirseğine dayanarak doğrulmuş kedinin ardından bakıyordu. Yan döndü ve haki külot pantolonun içine iki bacak görerek başını kaldırdı. Teğmen Ullman kollarını göğsünde çaprazlamış dimdik önlerinde duruyordu. Kaşlarını çatmıştı. Suçlayan gözlerle onlara bakıyordu. Matthew Teğmen'in tıraşsız olduğunu gördü. "Ne halt ediyorsunuz burada ha? Ne halt ediyorsunuz burada, söyler misiniz? Çıldırdınız mı siz? Ne halt etmeye geldiniz buraya?" Matthew bir an bekledi. Sonra kimsenin yanıt vermediğini görerek yattığı yerden "Açık havada yatmak istedik Teğmen'im," dedi. "Şuna bak. Tepemizde dolaşıp duran düşman uçaklarıyla açık havada yatmak istemişler. Bu macera bize pahalıya mal olabilir. Hiç aklınıza gelmedi mi? Tüm birliği bombardıman ettireceksiniz sonunda. Çıldırmışsınız siz." Matthew sabırla "Bütün nakliyatı gündüz ortasında yaptığımıza göre," dedi. "Almanlar bizim burada bulunduğumuzu zaten biliyorlardır." Teğmen duymazlıktan geldi. "Yasak etmiştim," dedi. "Ambardan dışarı çıkmanızı yasak etmiştim. Hem nedir bu? Kalkın aya. Bir üstün karşısında böyle yatılır mı? Kalkın diyorum." Yerde toprağın üzerine sessiz bir hareket oldu ve 8 adam örtlerinden sıyrılarak oturdular. Uykulu gözlerini kırpıştırarak bakıyorlardı. Çırılçıplak yatmış olan Charlotte önüne mendilini örtmüştü. Hava serindi. Matthew uzandı, ceketini aldı, omuzlarını attı. "Siz de buradasınız Pierre. Utanmadınız mı hiç? Siz onlara örnek olmak zorundasınız." Pierre'nin yanıt vermedi. Dudaklarını ısırdı. "İnanılacak şey değil," dedi Teğmen. "Ambardan niçin çıktığınızı anlatmayacak mısınız?" Haşin ve bıkkın bir sesle sanki kendi davranışına kendi de inanmıyormuş gibi konuşuyordu. Gözlerinin altında morumsu çukurlar vardı. Genç ve pürüzsüz derisi hasta bir renkle sapsarıydı. "Hava çok sıcaktı Teğmen'im, uyuyamadık." "Çok mu sıcaktı?" "Ya ne istiyorsunuz? Ne, size soğuk havada terdi patı olan bir salon mu vereceklerdi? Bu gece sizi de ötekilerle birlikte göndereceğim yatmaya. Okula anladınız mı? Savaşta olduğunuzu unuttunuz mu? Loncin eliyle gelişi güzel bir hareket yaptı, gülümsedi. Savaş bitti teğmenim. Savaş bitmedi, hayır. Burada 30 kilometre ötede bizi korumak için dövüşüp can veren binlerce arkadaşınız varken siz savaş bitti demeye utanmalısınız. Zavallılar, dedi Loncin, büyükler anlaşmalar imzalamakla oyalanırken onlara oraya git ve öl diye emrediliyor. Teğmen mosmor oldu. Siz askersiniz, dedi. Size evlerinize dönmeniz emredilmedikçe askersiniz ve üstlerinize saygı göstermek zorundasınız, o kadar. Schwartz güldü. Tutsak kampında bile olsak, öyle mi? Teğmen yanıt vermedi. Askerlerini ayıplamanın utanca kapıldığı tuhaf bir ruh haline bakıyordu. Adamlar bu bakışa sabırsızlık ya da şaşkınlık göstermeden düpedüz bakarak yanıt veriyorlardı. Kendilerini şaşırtıcı ve huzur bozucu hissetmeni verdiği yepyeni mutluluğun tadını çıkarıyorlardı sanki. Teğmen bir an ses çıkarmadan bir şeyler düşünüyormuş gibi durdu, sonra omuz dikti. Derhal kalkın, giyinin lütfen. Döndü, dimdik dans eden adımlarla uzaklaştı. Son dansı bu, diye düşündü Mekke. 3-5 saat sonra Almanlar bizi topumuzu birden batıya sürüp götürecekler. Hem de ast üst tanımadan. Çıvarsı esnedi. Gözlerinden yaşlar fışkırdı. Loncin bir sigara yaktı. Charlotte elini uzatıyor. Çevresindeki otları demet demet yolup atıyordu. Ayağa kalkmaktan korkuyorlardı hepsi. Gördünüz mü, dedi Luburn. Gece sizi okula göndereceğim, dedi. Demek bugün de gitmiyoruz. Charlotte omuz dikti, laf olsun diye söyledi. Onun da bizden fazla bir şey bildiği yok. Pierre'ni birden kim biliyor öyleyse diye patladı. Kim biliyor ha, söylesene. Kimse yanıt vermedi. Sonra Pierre de ağır ağır ayağa kalktı. Yıkanıyor muyuz? Charlotte esnedi. Yıkanmalı ya. Kalktı. Matthew ile Pierre de kalktılar. Yeni doğan bebeğinizi kadumla yıkayınız, diye bağırdı Longin. Pembe çıplak tüysüz bedeni, sabah güneşinin okşadığı ufak yuvarlacık şiş göbeğiyle Charlotte, reklamlardaki Fransa'nın o en güzel bebeğine benziyordu. Schwartz her sabah yaptığı gibi usulca arkasından sokuldu, parmak uçlarıyla gıdıklamaya başladı. Tüyleri diken diken, dedi. Üşüdü bebek, üşüdü. Charlotte her sabah yaptığı gibi iki büklüm oldu, gülmekten katıldı ama keyifsizdi. Pianet dudakları arasında sigara inatla emen Longin'e döndü. Hadi gel. Nereye? Yıkanmayacak mısın? Git ulan işine, dedi Loncin. Yıkanacakmışım. Kimin için? Almanlara mı hazırlanacağım? Beni olduğum gibi götürsünler. Kim dedi seni götürecekler diye? Hadi hadi, dedi Loncin, hadi. Gideceğiz buradan. Onlar gelsin bizi alsın diye bekleyecek değiliz, anladın mı? Sen Noel Baba'ya inanır mısın arkadaş? Hem öyle de olsa onlar gelene kadar pis mi gezeceksin ha? Onlar için yıkanmak istemiyorum. Ama enayici laf, dedi Pien. Boktan boktan laflar ediyorsun. Loncin yanıt vermedi. Kötü kötü güldü. Örtülere sarılmış küçümseyen gözlerle onlara bakıyordu. Luburn de kımıldamamıştı. Uyur gibi yapıyordu. Matthew torbasını aldı. Çeşmeye doğru yürüdü. Su iki demir borudan taş yalağa akıyordu. Çıplak ve soğuktu. Bir deri gibi. Matthew bütün gece suyun bir ince soğuk sesiyle söylenmişe benzer tatlı, umut dolu şarkısını dinlemişti. Başını suyun altına soktu. İnce tatlı çocuksu şarkı şimdi kulaklarında, burun deliklerine bu dilsiz ve pırıl pırıl derinlik, ruhunda su damlacıklarıyla benek benek bir demet gül olmuştu. Lori kıyılarının serin suyu, kamışlar, küçük yemişil ada, çocukluk, başını kaldırdı. Pinetti'nin hırsla boynunu savunladığını gördü. Gülümsedi. Pinetti seviyordu. Sersem herifin biri şu Loncin, dedi Pinetti. O ayı çobanları gelirse bizi temiz görmeleri gerek. Sonra sabunlu parmağını kulağına soktu. Hırsla çevirmeye başladı. O kadar temizsen, diye bağırdı Loncin. Ayaklarını da yıka, ayaklarını. Pinetti döndü. Loncin'e acıyarak baktı. Ayaklarımı görmezler. Matthew tıraş oluyordu, bıçak körlenmişti, derisini yakıyordu. Tutsak kampında sakal bırakacağım, diye düşündü. Güneş yükseliyordu, ışınlar yeryüzüne yatağa geliyor, otlarını pırıltılı bir orak gibi biçiyordu. Ağaçların altında ot yumuşak ve tazeydi. Sabahın göğsünde insanı sokulmaya, uyumaya çağıran serin bir yumuşaklık. Gök ve yer belirtilerle doluydu, umut belirtileriyle. Kabakların yeşilliği arasında bir kuş kalabalığı, görünmez bir işaret beklermiş gibi birden küçük gırtlakların bütün gücüyle ötmeye başladı. İnanılmayacak kadar şiddetli bir küçük kasırga oldu bu. Sonra bir anda her şey sustu. yeşillik sır dolu bir sessizliğe gömüldü. Bilinmedik şeylerin korkusu yeşilliklerin, otların, sebzelerin arasında dolaşıyordu. Charlotte'ın yüzüne dolaştığı gibi bir yer bulup çöreklenemiyordu. Matthew tıraş bıçağını kuruladı, yerine koydu. Ruhu doğan günle otlarda titreyen çiğ tanecikleriyle, gölgelerle suç ortağıydı. Ruhunun derinliklerinde bir bayram şenliği bekliyordu. Erken kalkmış bir bayram sabahı gibi dikkatle tıraş olmuştu. Bir bahçede şenlik, bir komünyon şenliği, ağaçlı, gölgeli yollarda döne döne dans eden, güzel renk renk giysilerle, masal düğünleri, çimenlerin üstüne ziyafet şekerli tatlıyla sarhoş arıların bitmeyen mırıltısı. LeBaron kalktı, çalılara doğru çişini etti. Longin örtüyü kulağına almış, ambara doğru yürümüştü. İçeri girdi, sonra çıktı. Gevşek adımlarla geldi, çeşmenin önünde durdu. İsteksiz ve bıkkın bir tavırla parmağını uzattı. Suyun altına tuttu. Matthew bu solgun hasta yüze baktı ve asla bayram olamayacağını anladı. Ne bugün ne de bundan böyle. İhtiyar çiftçi evinden çıkmıştı. Piposun içerek onlara bakıyordu. Merhaba dedi Charlotte. Nasılsın baba? Çiftçi başını salladı. Merhaba, merhaba. Ayaklarını sürüyerek geldi. Önlerine dikildi, durdu. Ne haber? Gitmediniz mi? Pinetti haşin bir sesle. Görüyorsun ya dedi. İhtiyar alayla baktı. Kötü bakışlı gözleri vardı. Ben size dedim. Buradan gidemeyeceksiniz siz. Olabilir. İhtiyar ayaklarının dibine doğru tükürdü. Elinin tersiyle bıyıklarını sildi. Ya o ayı çobanları? Bugün geliyorlar mı? Güldüler. Belki gelirler, belki gelmezler dedi LeBaron. Biz de sizin gibi bekliyoruz işte. Karşılamak için de yıkanıyoruz, tıraş alıyoruz. İhtiyar onlara tuhaf gözlerle bakıyordu. Siz başka dedi. Siz sonra anlarsınız. Piposunu kemirerek devam etti. Ben Alsasiyim. Biliyoruz baba dedi Schwarz. Başka masal söyle. İhtiyar başını sallıyordu. Başka biçim bir savaş bu dedi. Siviller ölüyor şimdi, asker kurtuluyor. Hadi hadi, kimseyi öldürmeyeceklerini biliyorsunuz pekala. Ben de Alsasiyim dedi Schwarz. Ne olacak? Ben Alsas'tan çıktığım zaman dedi ihtiyar, Alsas onların da, anladın mı? Size kötülük etmezler, korkmayın dedi Schwarz. Onlar da bizim gibi insan sonuçta. İhtiyar birden isyan etti. Bizim gibi mi? Ha? Ağzına ettiklerimi. Sen bir küçük çocuğun elini kesebilir misin ha? Schwarz gülmekten katıldı. Matthew bakarak göz kırptı. Bize geçen savaştan kalma masalları anlatıyor. Havlusunu aldı. Kalın kocaman kocaman kasları kabarmış. Kollarını kuruladı. Sonra ihtiyara dönerek anlattı. Deli değil o herifler dedi. Size sigara verecekler, sigara verecekler. Belki çikolata da verirler. Propaganda yapacaklar, anladınız mı? Siz de elinizi uzatır alırsınız. Almakla da hiçbir şey kaybetmezsiniz. Keyifle gülerek devam etti. Sen benim dediğime bak baba dedi. Şimdi bugün Paris'te doğmuş olmaktansa Strasbourg'da doğmuş olmak çok daha iyidir. Bu yaştan sonra Alman olmak istemem ben dedi çiftçi. Ağzına ettiklerimin. Alman olmaktansa beni gebersinler daha iyi. Schwartz kocaman elini kalçasına vurarak çevresine baktı, gülüyordu. İhtiyarı taklit ederek şuna bakın dedi. Ağzına ettiklerimin ha? Bense ölmüş bir Fransız olmaktansa yaşayan bir Alman olmayı tercih ederim. Matthew birden başını kaldırdı, baktı. Pinet'le Charlotte dikkatle Schwarz'a bakıyorlardı. Schwarz şaşaladı, sustu. Sonra kızardı, omuz silkerek başını çevirdi. Matthew gözlerini onun şaşkın gözlerinden kaçırdı. Yargıç rolü oynamayı sevmezdi. Üstelik bu iri yarı sakin, gözü pek oğlanı seviyordu. Onun utancını, onun ürkek utancını artıracak hiçbir şey yapmak istemedi. Dünyadaki tüm değerler karşılığında olsa bile. Kimse konuşmadı. İhtiyar kin ve nefret dolu bakışlarını çevresindeki şaşkın gözlerde dolaştırıyordu. Bu savaşı kaybetmemek gerekirdi, dedi. Sustular. Pinet de öksürdü, çeşmeye gitti, elini suyun altına soktu. Amaçsız hareketlerle suyla oynamaya başladı. İhtiyar piposunu dişlerin arasından çekip almıştı. Tabanını vurarak yere boşalttı. Yere dökülen yanık tütünü kundrasının topuyla bastırarak dağıttı. Hiçbir şey söylemeden döndü. Ağır adımlarla evine doğru yürüdü. Uzun bir sessizlik oldu. Schwarz kolları iki yana açılmış, kımıldamadan dimdik duruyordu. Sonra ayılır gibi oldu. Kendini zorlayarak gülmeye çalıştı. İhtiyarı oyalamak için söyledim, dedi. Yanıt yok. Hepsi kımıldamadan ona bakıyorlardı. Sonra birden görüşte hiçbir şey değişmeden bir şey oldu. Bir şey koptu, gevşedi. Bu bir dinlenmeydi. Bir çeşit kıpırtısız çözülme. Schwartz'ın çevresindeki öfkeli küçük cephe söylenmemiş bir kararla dağılmıştı. Longin çakısıyla dişini karıştırmaya başladı. LeBaron öksürdü ve Charlotte suçsuz çocuk sesli bir şarkı tutturdu. İzin günü ya da karavanayla ilgili olmazsa bir öfkeyi, bir kin uzun zaman yaşatamazlardı içlerinde. Matthew birden nefesinde ürkek, utangaç bir nane, bir pelin kokusu duydu. Kuşlardan sonra çiçekler uyanıyordu. Kuşlar seslerini göğe yollamıştı. Şimdi otlar ve çiçekler kokularını yollayacaklardı. Sahi diye düşündü Matthew. Kokular da var. Yeşil ve sevinçli kokular. Henüz batıcı, henüz kekremsi ama ağır ağır bağlanacaklardı. Gök mavileşir. Alman tırtılları inatla yaklaşırken kokular daha tatlı, daha zengin, daha bereketli, daha dişi olacak. Schwartz hızlı hızlı sümkürdü. Bir gün önce taşıyıp duvarın önüne getirdikleri tahta sıraya baktı. İyi dedi. İyi iyi. Gitti tahta sıraya oturdu. İri bacaklarını açarak oturmuştu. Ellerini dizlerinin arasından gelişi güzel sarkıttı. Sırtını kamburlaştırdı ama başını dimdik tutuyor. Haşin gözlerle önüne bakıyordu. Matthew bir an kararsız kaldı. Sonra gitti. Tahta sıraya onun yanına oturdu. Az sonra Charlotte küçük topluluklardan ayrıldı, geldi, önlerinde durdu. Schwartz başını kaldırdı, ciddi bir sesle çamaşır yıkamalı dedi. Bir sessizlik oldu. Schwartz hala Charlotte'a bakıyordu. Birden ben kaybetmedim ya savaşı dedi. Charlotte irkildi, güldü ama Schwartz ısrar ediyordu. Herkes benim gibi yapsaydı belki de kaybetmezdik savaşı dedi. Benim pişmanlık duyacağım hiçbir şey yok. Şaşkın gözlerle çevresine baktı, yanağını kaşıdı. Amma acayip iş be diye mırıldandı. Amma acayip iş diye düşündü Matthew. Evet, acayip bir şeydi bu. Boşluğa bakarak düşündü. Ben Fransızım ve hayatına ilk kez bunun çok acayip bir şey olduğunu hissetti. Acayip bir şeydi bu. Fransa hiç görmedik biz. İçindeydik. Fransa havanın basıncıydı. Toprağın çekim gücüydü. Uzaklık, yakınlıktı. Görebildiğimiz her şeydi. Yeryüzünün insanoğlu için yaratılmış olduğu inancındaydı. Fransız olmak öylesine doğal, olağan bir şeydi. İnsanın kendini evrensel hissetmesi için en rahat, en ucuz yoldu bu. Anlaşılması gereken hiçbir şey yoktu. Hangi bahtsız tesadüfle ya da hangi kusur sonucu gerçekten gerektiği kadar insan olmadıklarını düşünmek ve anlamaya çalışmak. Almanlara, İngilizlere, İtalyanlara düşüyordu. Şimdi Fransa sırt üstü yatmıştı ve biz ilk kez görebiliyorduk onu. Kırılmış, parçalanmış bir kocaman makine görüyorduk ve düşünüyorduk. Demek buymuş. Buydu. Toprağın uğradığı bir kazaydı. Tarihin uğradığı bir kaza. Hala Fransızız ama bu şimdi eskisi kadar doğal olan bir şey değil. Tesadüfün elinde oyuncak olduğumuzu anlamamız için bir kaza yetmişti. Schwartz tesadüfün elinde oyuncak olduğunu düşünüyordu, şaşkındı. Kendi kendini anlayamaz olmuştu. Kendi kendinden sıkılıyordu, huzursuzdu. Nasıl olmuş da Fransız olmuşum diye düşünüyordu. Şansı azıcık yardım etseydi Alman doğabilirdim pekala diye düşünüyordu. Onun için de böyle haşin bakıyor ve yedek vatanının kendisine doğru ağır ağır akışını duymak için tetikte bekliyordu. Onun bayramını şenliklerle kutlayacak olan parlak güçlü orduları bekliyordu. Bizim yıkıntımızı onların zaferiyle değiş tokuş edeceği ve Alman olmanın savaş kazanmış olmanın çok doğal ve olağan bir şey olduğunu hissedeceği anı bekliyordu. Schwartz esnedi, ayağa kalktı. Hadi bakalım, gidip çamaşırları yıkayalım. Charlotte döndü, Pinot'le konuşan Longin'e doğru yürüdü. Matthew tahta sırada yalnız kalmıştı. LeBaron ağzını kocaman açarak gürültüyle esnedi. İnsan sıkıntıdan patlar burada, dedi. Charlotte ve Longin peş peşe esnediler. LeBaron onların esnemesini seyretti. Sonra tekrar esnedi. Şimdi sıkı bir muamele ama iyi gelir ha, dedi. Ha, ne dersin? Charlotte dudak büktü. Sabahın altısına muameleye var mısın yani sen? Ben mi? Hangi saatte olursa olsun fark etmez. İyi valla. Ben paso kardeşim. Şu anda canım bir karıyla yatmayı, kıçıma bir tekme yemek kadar bile çekmiyor. Züberan sırıttı. Evli olsaydın canın çekse de çekmese de o işi becermeyi öğrenmiş olurdun. Hem bak, o işin bir iyi tarafı da var. Bir kez giriştin mi oğlum? Artık başka şey düşünmezsin. Sustular. Kavaklar ürperiyor. Yaprakların ihtiyar bir güneş kımıldıyordu. Uzaktan uzağa topların babacan gümbürtüsü duyuluyordu. Öylesine tanıdık, öylesine alışılmış bir iri sesti ki bu, doğanın sesi sanılırdı. Birden havada bir şey çözülür gibi oldu ve tam aralarına bir eşek arısı yumuşak bir düşüşle indi. Dinleyin, dedi Luberon. Ne var? Bu çepeçevre bir boşluk, bir anlaşılmaz sessizlikte kuşlar cıvıldaşıyor, kümeste bir horoz ötüyordu ama gene de sessizlikti bu, toplar susmuştu. Hadi, dedi Charlotte, hadi bir şey söyleyin be. Evet, gözlerini birbirlerinden ayırmaksızın dinliyorlardı. Pierre'nin tuttuğu nefesini koyverdi. Bu iş böyle başlayacak işte, dedi. Bir an gelecek, cephe boydan boya susacak böyle. Cephe mi? Hangi cephe? 4. ayrımın sonu, sayfa 50.